Ayrım 21, sayfa 323. Bir varmış, bir yokmuş, 2006. Sizin gazeteciliğiniz de var Ayşe Hanım. Yıllarca gazetelere, dergilere yazılar vermişsiniz. Onları toparlasanız da bir kitap yapsak, dedi Faruk Bayrak. Ben ayı kesip kesip yıldız yapmayı sevmem hiç. O yazılar güncelliğini yitirdi. Bugün artık başka bir şey ifade etmezler, dedim. Seçeriz aralarından, dedi. İtiraz etmedim çünkü adam takipçi. Bir şey istedi miydi takip eder. Nasıl kafaya koymuşsa beni, senelerce beklemiş, kendi yayın evine transfer etmişse sonuçta, şimdi de bu fikri takip edecek. Baktınız mı, seçtiniz mi, ne zaman basıyoruz diyecek. Akşam eve gidince eskiden röportaj yaptığım dergileri sakladığım kutularından çıkarıp baktım. Kadın dergilerine yazılmış onlarca yazı. Yok, bunlardan değil yıldız, yıldız tozu bile olmaz. Kaldırdım hepsini, yerlerine koydum. Aynı akşam Mehmet Faraç bir kitabını yollamıştı. Töre Kıskacında Kadın. Uyumadan önce yatakta okumak için kitabı aldım yanıma, göz attım. Faraç mahkeme tutanaklarından töre cinayeti davalarını bulmuş, yüzlercesinin arasından bir avuç seçmiş, sıralamış arka arkaya. Okurken insanın kanı donuyor. Her birini elimden bırakmadan ard arda okudum. Karnıma ağrılar saplandı. Uykum hepten kaçtı. Ben öykülerimde kadın sorunlarına dokunuyorum diye kandırıyormuşum kendimi. Okuduklarım yanında benim ezik öykü kahramanlarım lüks hayat figüranları gibi kaldılar. Bu kadarı da olmaz. 60 kıtırı Mehmet Faraç da diyemiyordum. Adam mahkeme tutanaklarını dosya numarasına kadar vermiş kitabında. Keşke herkes okusa, ibret alsa, uyansa, cehalet insana neler yaptırabiliyor görse. Ve önce bu derin cehaleti önlemek için bir şeyler yapsa diye düşünürken bir fikir geldi aklıma. Sabah yayıncıma telefon ettim. Faruk Bey, eski röportajlarımdan birkaçını seçsem, bir iki yazı da başka yazarlardan alsam, onlara göndermelerle yeni öyküler yazsam, hepsini aynı kitapta toplasam, basar mısınız? Siz yazın, basması benden, deyince hemen başladım çalışmaya. Neticede 200'lü bir öykü kitabı oldu. Bir varmış, bir yokmuş. Bir yüzünde benim 80'li yıllarda gerçek kişilerle yaptığım birkaç eski röportajımın öyküleşmiş hali, Mehmet Faraç'tan bir töre cinayeti tutanağı ve İngiltere'nin Sheppey adasında hafızasını kaybetmiş halde bulunan bir piyanistin gazete haberi vardı. Diğer yüzünde ise bu gerçek hikayelere göndermelerle kurguladığım öyküler. Kurgu öykülerin tümü değişik toplumsal sınıflardaki kadın sorunlarına dairdi. Mehmet Faraç'ın töre cinayetinin çaprazındaysa bir kurgu cinayet vardı. Sırayla okundukları takdirde bir roman tadı da bırakabiliyordu okurda. Değişik bir denemeydi. Bir batı ülkesinde yayınlansa eleştirmenlerin dikkatini çekebilirdi. Kitap yine Utku Lomlu'nun elinden çıkma, o çok hoş kapağıyla basılınca Sabah gazetesi kitabı hafta sonu Ekin'de tanıtmak için genç bir muhabirini yolladı. Sonra bakın ne oldu. Ben evime gelen genç kıza bu kitabı kadınlara yapılan haksızlıklara farkındalık yaratmak amacıyla yazdığımı anlattım. Kırsaldaki kadınların dövülmesi, ezilmesi, okutulmaması, töreye kurban edilmesi, öldürülmesi, orta sınıflardaki kadınların da erkeklerin hışmına sık uğraması üzerine konuştuk. Laf uzadı. Benim öğlen yemeği için fırına koymuş olduğum börekten mis gibi kokular geldi. Saat olmuş yarım. Her ikimizin de karnı acıkmış. Ben gazeteci kıza ve kendime birer dilim börek kestim. Taze çay koydum. Röportaj bitmişti. Karnımızı doyururken sohbet ettik. O bana yazmakta neden bu kadar geciktiğimi sordu. Ben de tek çocuk olduğum için hırs, kıskançlık nedir bilmeden büyüdüğümü, bu yüzden hayata asılamadığımı anlattım. Hiç mi kıskanç değilsiniz siz, diye sordu. Hiç, dedim. Sevgilinizi, kocanızı da mı kıskanmadınız? Hayır, o kadar ki arkadaşım kocamı götürmüş, ben farkına bile varmamışım. Sohbetin rehaveti içinde ağzımdan kaçan bu lafı uzatmadık. Başka şeyler konuştuk hayata dair. Sonra ikramıma teşekkür edip gitti gazeteci kız. Ertesi gün Hürriyet gazetesini açtım ki ne göreyim? Ön sayfanın orta yerinde 10 yıl önceki arşivden çıkma kocaman bir resmim ve iri puntolarla bir başlık. Arkadaşım kocamı götürdü. Sanırsınız ki 30 yıl önce değil, dün gece götürdü. Üstelik bana muhabiri yollayan gazete bile değildi Hürriyet. Sadece aynı gruba dahildi. O böreği pişirmez olaydım o gün. Mis gibi kokmasaydı içimden kızcağız imrenmiştir. Şuna da bir dilim keseyim diye geçirmemiş olsaydım bu hale düşmeyecektim. İflah olmaz salak ben. Şimdi gel de açıkla. Hepsi çoluk çocuğa karışmış kendi çocuklarıma. Yıllardır medeni bir ilişki içinde bulduğum çocuklarımın babasına. Hatta karısına ve müşterek çocuklarına. Hangi birine ne anlatacağım ben şimdi? Telefona yapışıp Doğan Hızlan'ı aradım. Siz beni tanıyorsunuz. Böyle bir habere neden izin verdiniz diye sormak için. Haklı olarak gazetecilere ne söylenir ne söylenmez öğrenmiş olmanız lazımdı dedi bana. Doğru lafa ne denir? Gazetecilerin yapması gerekenleri yapamadığından, gazetecilikten vazgeçen ben değil miydim? Telefonlarım durmadı bütün gün. Diğer gazetelerin hafta sonu eklerine ve Ayşekül'ün neden eski defterleri açmış diye merak ettik. Meğer yeni kitabını sattırmak istiyormuş kıvamında bir yazıyla Ahmet Hakan sütununa da girdim yine. Seda Sayan'dan Aldatılan Kadınlar programına çağrı da aldım. Yayın evinin kitabı için reklam yapmasına hiç gerek kalmadı böylece. Ve benim özellikle töre cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla yazmış olduğum kitabın kaderi magazinsel bir manevranın gölgesinde kaldı. O günlerde kadınımızın, kızımızın en büyük sorunu başörtüsü zanneden toplumda, kadın çilesine dair farkındalık yaratmaya özenen bana da iyi bir ders oldu. İşte tam da o sıralarda Bennu Gere de töre konusunu gündeme getirmek için açacağı fotoğraf sergisinde fotoğrafların altlı yazılarını yazmamı rica etti benden. Çektiği resimleri görünce ne zamandır dolu içimi bir şiire döktüm. Böylece hem benim mısralar töre fotoğraflarının altına yerleştirildi hem de ben. Kendimce tesellimi buldum. Doğdum, kızdım. Bu dünyaya hiç gelmemiş saydılar. İlk avazda beşik kertip kaderimi yazdılar. Sürme gözlü koç mu, ben miyim kurban? Felek bir yandan sapıyla gözümü çıkarırken, öte yandan çay kaşığıyla da olsa hakkımı vermeyi ihmal etmiyordu gördüğünüz gibi. Hüzünlü vedalar ve Sit Nene'nin masalları. Anneannem vefat ettiğinde, onu hayattayken kilit altında tuttuğu sandıklar dolusu Osmanlıca mektup, belge ve yazışmayı annemden zor kaçırıp saklamıştım kendi evime. Çünkü anneme odalar ve dolaplar dar gelirdi. Eline geçeni atardı. Babamın annemin pencereden evin arkasındaki avluya savurduğu dosyalarını toparlayıp eve geri getirmesi ve anneme bir daha benim dosyalarıma dokunacak olursan bu boşanma nedenimiz olur deyişi çocukluk anılarımın arasındadır. Annem bu tehdide rağmen zaman zaman babamın kah dosyalarını, kah kitaplarını, kah öğrencileri için hazırladığı notları yok etti. Ama kocasının kendine olan zaafından asla boş düşmedi. Her neyse, ben konuma döneyim. Annemin pençesinden kurtardığım anneannemin evrakı uzun zaman dokunulmadan durdu çalışma odamda. Sonra bir gün adeta bizi oku diye fısıldadı bana sandıktaki onlarca mektup. Nasıl okuyaydım? Eski Türkçe bilmiyordum ki. Büyük babam karısına aşk mektuplarımı yazmıştı. Yoksa dedem sürgünden ailesine bazı sırlar mı tevdi etmişti? Siyasi mesajlar mı içeriyorlardı? Hiçbir fikrim yoktu. Bu yüzden herhangi birine de okutamazdım aileme ait mektupları. Murat Bardakçı ile arkadaş olduktan epey sonra bir sabah toparladım sararmış mektuplarla eprimiş hatıra defterimi. Evine gittim Murat'ın. Hepsini ama öncelikle adı Reşat olan büyük dedemin mektuplarını bana okumasını rica ettim. Tüm mektupları önce masaya yaydı. Ve aynı elden çıkma olan yazıları ayrı kümelere ayırdı Murat. Sonra da R harfiyle imzalanmış olan kümeyi okumaya başladı. Kurtuluş ordusunun İstanbul'a girdiği günlerde tüm kabinenin idam edileceği duyunca, kabine ve parlamento üyeleri can havliyle binebildikleri tren ve gemilerle kaçmışlardı. Dedem önce deniz yoluyla Napoli'ye gitmiş, birkaç ay sonra hayat daha ucuz olduğu için Romanya'ya geçmişti. Murat dedemin Osmanlıca yazı dilini basitleştirerek okuyordu bana. Ben gözyaşı içinde dinliyordum. Ahmet Reşat sürgünden yolladığı mektuplarda karısına, kızlarına tavsiyelerde bulunuyor, damadına Beyazıt semtindeki konağın altında bir eczane açmasını öneriyor, hiç şikayet etmiyor, para istemiyor, sadece ailesine ve vatanına özlemini dile getiriyordu. Sonra anlamsız gelen bazı başka mektuplar girdi araya. Allah Allah, bunlar da neyin nesi demeye kalmadı Murat. Ayşe, bu mektup daha yaşlı birine ait olmalı. Mektupların dili birden çok ağırlaştı dedi. Deden o yıllarda 50 yaş civarındaysa bu dili kullanmaz. Gitti kütüphanesinden tuğla gibi kalın bir maliyeciler kataloğu getirdi. Kitapta dedemin resmini ve özgeçmişini bulduk. Böylece öğrenmiş oldum ki dedemin babasının adı Raif'ti. Ve o da oğlu gibi yüksek mevkilerde bulunmuş, saraya hizmet etmiş bir maliyeciydi. Onun imzası da R harfiyle atıldığı için mektupları dedeminkilerle karışmıştı. Nasıl bir bilgi birikimiydi Murat'ın ki? Kelime seçiminden yaşamadığı dönemlerin kuşak farkını anlıyordu. Osmanlıca'da vakıf olduğu derin bilgiye bir kez daha hayran kalmıştım arkadaşımın. Dedem Raif, muhtemelen okuryazar olmayan eşinin adını kaleme aldığı mektupta, torunları Leman, parantez içinde anneannem, ile Suat'a sokak satıcılarından şeker, macun, keten helva alınmaması için tembihte bulunuyordu. Geçmiş Murat'la oturduğumuz masanın çevresinde ılık bir rüzgar gibi eserken, beş kuşak ötedeki büyük annemin ifadesinde kendimi bulunca dondum kaldım. Ben değil miydim torunlarıma kumsaldaki seyyar satıcıdan midye yetirdiği için gelinime sürekli söylenen? Beş kuşak öteye taşınan gereksiz anaçlık. Hayretler içindeydim çünkü bu eski mektup ve günlüklerin sayesinde ben aile fertlerimi tanırken kendimi de deşifre ediyor, yazılarda yakaladığım ipuçlarında iyi kötü pek çok kuyumun, davranışımın, hasletlerimin ve zaaflarımın bana hangi akrabalarımdan yürüdüğünü görüyordum. Yazılı terekenin önemi büyüktü. Sadece içinde yaşadığımız toplumu değil, kendimizi de iyi tanımak için. Önceki kuşaklardan mutlaka bir şeyler aktarılmalıydı. Mektuplar, günlükler, giysiler, resimler, nesneler, tapular, kısacası yaşama dair ayrıntılar. Osmanlı'nın en zor ve son 3 yılını dedemin konağı üzerinden anlattığım veda, bu ayrıntıların sayesinde sıcak, samimi bir roman oldu. Annem sanki o sayfalarda ailesiyle birlikte anılmak ister gibi. Ben bu hazin kitabı neredeyse bitirmek üzereyken vefat ettiğinde 90 yaşından 2 hafta almıştı. Ölümünden bir gün önce ben Urla'daydım. Günlerden pazardı. Ay yeni dönmüştü. Temmuz'un birinde Zehra ile Salih'e ödeme yapmam gerekiyordu. Ertesi gün İstanbul'a gitmeye karar verdim. Neden her zamanki gibi hesaplarına para çıkarmıyorsun diye sordu Engin. Paralarını bu sefer elden vereceğim. Annemi de görmüş olurum dedim. Engin içerledi bana. Haklıydı. Ona niye birdenbire İstanbul'a gitmeye kalkıştığımı izah edemiyordum. Telefonla ertesi sabaha uçakta yer ayırttım. Engin sabah beni havaalanına götürürken hiç konuşmadık birbirimizle. İstanbul'a elimde ufacık bir çantayla uçtum. Doğru annemin evine gittim. Kapıyı çaldım. Kapıyı açtı annem. Beni görünce gözleri parladı. Kızım gelmiş diye bağırdı. Sonra içeri seslendi. Zehra, Salih, kızım geldi. Ayşem geldi. Uzun zamandan beri ilk kez beni tanıyan anneme sımsıkı sarıldım. Ağlamaya başladım. Zehra koşarak geldiğinde biz hala ağlaşıyorduk ana kız. Nerede oturalım, ön tarafta mı yoksa arkada mı rahat edersin diye sordu. Beni nereye oturtacağını bilemeyen, memnun etmek için etrafında dört dönen annem, arkaya geçelim dedim. Oturma odasında kanepenin üzerinde yan yana el ele oturduk. Annem bıcır bıcır bir şeyler anlatıp durdu, tıpkı eskisi gibi. Zehra evdeki pervanenin bozulduğunu söyledi. Urla'ya dönmeden yenisini alırım size dedim. Öğlen vaktiydi. Zehra bir tepside bana yemek getirdi. Annem de yesin istedim ama bu sabah geç kalkmış, kahvaltısını geç etmiş, tokmuş, öyle dedi Zehra. Sonra bir iskemle çekip karşıma oturdu. Yine bozulan vantilatörden söz etti. Annem çok daralıyormuş bu sıcakta. Gerçekten de olağanüstü sıcak bir yaz yaşıyorduk. Annem dondurma istedi. Zehra dondurma getirmek üzere mutfağa yürürken içimden şimdi dondurma yerse öğle yemeğini hiç yemez demek geçti ama tuttum dilimi. Ben bir iki gün sonra Urla'ya dönecektim. Anneme yine Zehra bakacaktı. Bu geminin kaptanı oydu. Peşinden mutfağa gidip parasını ödedim. Ödeme işleri annemden gizli yapılırdı çünkü her şey babamın emekli maaşıyla ödendiğini zannederdi annem. Zehra yine siz pervaneyi bir an önce halledin deyince birden bıktım bu vantilatör sohbetinden. Arkaya koştum, öptüm annemi. Ben sana yeni bir vantilatör alıp hemen geliyorum anneciğim dedim. Ne vantilatörü dedi annem. Eyvah, gitti mi yine aklı? Geç kalma Ayşe, hemen dön. Oh Allah'ıma bin şükür, hatırlıyor hala beni. Çıktım evden, koşar adım Topağacı yokuşun tepesine yürüdüm. Sokağın tam başında bir arçelik bayi vardı. Daldım içeri, vantilatör sordum. Sonuncuyu bu sabah sattım, buralarda bulamazsınız dediler. Cevahir'e ya da Akmerkez'e gidin. Taksiye atladım, Akmerkez'e gittim. Mağazanın son vantilatörünü kaptım. Parasını ödedim, telefon ettim eve. Salih açtı. Akmerkez'deki arçelik gelip vantilatörü almasını söyledim. Bir an sonra Salih geri aradı. Bekleyin orada, sizi almaya geliyorum dedi. Salih, beni değil vantilatörü al. Ben çıktım Akmerkez'den, dünürüme doğru yürüyorum. Onu da ziyaret edip geleceğim. Ben dünürünüze geleyim o halde. Neden laf anlamıyordu bu adam? Salih, sen vantilatörü al sadece. Ben sizi... Salih, Türkçe anlamaz mı oldun sen? Bir anlık sessizlik oldu aramızda. Anneniz vefat etti dedi Salih. Yalan. Kocaman bir yalan. Daha yarım saat önce yaşıyordu annem. Beni hatırlamıştı. Kızım demişti. Ayşem demişti. Dondurma çekmişti canı. Hıçkırıkların arasına dondurmasını yedi mi bari diye sordum. Yemiş, su istemiş, suyunu da içmiş. Annem benim. Hayatım boyunca çekişip durduğum, kıymetini bilmediğim anneciğim. Yanına vardığımda sağ elinin parmakları arasında Mete'nin kızı Dilara'nın yaz başında koluna taktığı boncuk bilezik vardı. Sarıldım, sıcaktı. Başımı göğsüne yasladım, bir nefes çıktı dudaklarımdan. Yaşıyor diye seslendim içeri. Nefes aldı, ölmemiş. Annem çetin cevizdi. Ölümle saklambaç oynar, hep kazanırdı. Bakın işte yine yendi Azrail'i diyecektim Salih ve Zehra'ya. Onlar annemin başından geçenleri bilmezler. Bir yaz akşamı evinin asansöründe bir hırsız tarafından bıçaklandığını, bağırsaklarının deşildiğini, ölümden döndüğünü, bizim Sara ile birlikte çalıştığımız dönemdi. Dış Ticaret Derneği'nin halkla ilişkilerini yürütüyorduk. Dernek başkanı ülkemizi ziyaret etmekte olan Mısır'ın Ticaret Bakanı ile avenesini bir akşam yemeğinde ağırlayacaktı. Güzel bir yaz günüydü. Boğaz'ın Anadolu sahilindeki Körfez lokantasında yer ayırtmıştık ama daha önce Dolmabahçe'nin önünden bineceğimiz bir gezi teknesinde gün batımını seyredip lokantaya öğle geçecektik. Yaz tatili dolayısıyla Mete ve Ali bende kalıyorlardı. O akşam meşgul olduğum için arabamı istediler. Beni tekneye bırakın, sonra araba sizde kalsın dedim. Seni kaçta gelip alalım diye sordu Mete. Beni getirirler eve, siz de geç kalmayın dedim. Hızlı kullanmayın, sakın içki içmeyin. Tribün bir tembihten sonra beni teknenin yanaştığı iskeleye bırakıp gazlayıp gitti çocuklarım. Teknede konuklarımızla içkilerimizi yudumlayarak muhteşem İstanbul silüetine yaslanan güneşi batırdık ve Körfez lokantasına bırakıldık. Üst kattaki balkonda özel hazırlanmış soframıza oturduk. Yemeğin ortasında bir garson gelip Ayşe Kulin kim diye sordu. Benim dedim, telefonum varmış. Şaşırdım. Çocuklardan başka buraya geleceğimi bilen yoktu. Aşağıya koştum. müdüriyet odasındaki telefonu aldım. Karşımda bir yıl önce ayrıldığım eski sevgilim vardı. Bu kadarı da olmaz. Hiç adeti değildir ama sarhoş mu oldu ne? Ne var dedim buz gibi sesle. Senin çocuklar, körfezin numarasını bilmiyorlarmış. Ben bulurum dedim de. İş yemeğindeyim, ne istiyorsun? Anneannen hastalanmış, hastaneye kaldırılmış. Gelsen iyi olur. Aman Allah'ım, hemen geliyorum. Kapattım telefonu. Kapattığım anda anneannemin hangi hastaneye kaldırıldığını sormadığımı fark ettim. Geri aradım, meşgul. Bir daha aradım, hep meşgul. Annemi aradım, cevap vermiyor. Anneannemin evini aradım ki yardımcısı Fatma Hanım anneannemle gitmediyse hastaneye, ondan bilgi alayım diye. Telefonu anneannem açmaz mı? Aa, anneanne. Efendim dedi sakin sakin. Ne oldu çocuğum? Nedir o sesin, ne öyle Ayşem? Ama sen evdesin. Ben evdeyim de. Benim Fatma bıraktı gitti beni akşamın bu saatinde. Komşusu mu hastalanmış ne? Bıktım kızım ben bu kadından. Telefonu kapadım. Anneannem iyiydi, evindeydi. Tanrım, şimdi anladım. Çocuklar kaza yapmış olmalı. Evet, kesin böyle. Yoksa niye yalan söylesinler bana anneannen hastaneye kaldırıldı diye. Yukarı kata fırladım. Sara'nın kulağına eğildim. Çocuklar kaza yapmış. Ben gidiyorum. Sen durumu idare et dedim ve gerisin geriye uçtum aşağı kata. Lokantanın bir küçük motoru vardı. Müşterileri karşı kıyıya atan. Ona bindim, motor kalktı. Bir de baktım ki Sara da peşimden gelmiş. Bakma öyle yüzüme. Ben seni bu durumda yalnız bırakamazdım dedi. 20 dakika sonra Rumeli Hisarı'nda caddede taksi arıyorduk. Ayaklarımızda topuklu ayakkabılar, saçlar fönlü, makyaj tam gaz, üzerimizde abiye elbiselerle aşırı süslü iki kadın. Sara sakindi ama ben önüme gelen taksiye fırlıyordum durdurmak için. Dakikalar geçiyor, boş taksi geçmiyordu. Benim çocuklarım ölüyordu bir hastanede, deli olmak üzereydim. Attım kendimi yolun ortasına, bir özel arabayı durdurdum. Yalvarırım bizi yol üstündeki ilk taksi durağına bırakın dedim, hastamız var. Bir Volkswagen durdurmuşum. Tıkıştım arkaya. Sara sürücünün yanına oturdu, durumumuzu anlattı. Adam, yolda bir ekibe rastlarsak sorarız, onlarda bilgi vardır hangi hastanede olduğuna dair, söylerler dedi. İlk rastladığımız polis ekibine sorduk. Sarper soyadında iki genç trafik kazası geçirmişler mi diye. Hayır, geçirmemişler. Arabanın sahibi bizi benim ısrarımla Amerikan hastanesine götürdü. Dört nala acile koştum. Çocuklarımı sordum, orada değildiler. Evim hastaneye çok yakındı. Belki evde bir not bulurum umuduyla çıktım hastaneden, koşmaya başladım. Uzun topuklularla koşamayınca çıkardım ayakkabılarımı, elime aldım. Evime kadar yalın ayak koştum. Dairemin kapısına bir kağıt yapıştırılmıştı. Sid Eftal'e kaldırıldı. Anne hemen gel yazıyordu. Çocuklar aralarında Sid derlerdi anneme. Eve girmeden gerisin geriye indim merdivenleri. Ayakkabılar hala elimdeydi. Kapıdan çıktım. Volkswagen peşimden gelmiş. Beni bekliyordu kapının önünde. Arabayı da Sara'yı da tamamen unutmuşum. Beni Etfal'e götürün dedim. Adını bile bilmediğim sürücüye. Sara'ya döndüm. Birisi not bırakmış kapıya. Güya annem hastalanmış gibi yazmış notu. Akılları sıra gerçeği bana alıştıra alıştıra söyleyecekler. Önce anneannem, sonra annem. Yemedim elbette. Sen önce kendine bir çeki düzen ver dedi Sara. Bir de ne göreyim, eteğimin üzerine giydiğim, belimden dolanarak bağlanan bluzumun kuşağı ben koşarken çözülmüş. Bluzumun önü açılmış, süt yenim ortada. Ben farkında bile değilim. Kuşağı sıkıca bağladım, ayakkabılarımı giydim, Etfal'e gittik. İlk ben atladım yine arabadan, acile koştum. Mete ve Ali Serper'i sordum. Yoklar, araba kazasında yaralanan birileri var mı? O gece araba kazası yokmuş. Sadece bir intihar, bir de bıçaklanma vakası gelmiş o ana kadar. Hadi dedim, laf olsun diye sorayım. Stare Kulin adında biri geldi mi? Evet dedi resepsiyondaki adam, size söylediğim bıçaklanma vakası işte. Deli mi ne? Yok dedim, benim annem bıçaklanmaz. Acaba düştü mü evde, kalçasını kolunu mu kırdı? Bir polis memuru bana doğru yürüyordu. Stare Kulin'in nesi oluyormuşum? Başka şeyler de soruyordu. Annemin düşmanı var mıydı, alacaklısı, vereceklisi? Anlamadığım bir dilde konuşuyordu sanki polis. Çocuklarımı gördüm sonra. Mete, Ali, yanlarında Fatma Hanım. Yaşıyorlar. Çocuklarım hayatta ve sapasağlamlar. Neler oluyor çocuklar dedim, bir ağızdan anlattılar. Annemi hırsız bıçaklamış. Nerede? Asansörde. Ne asansörü? Evinin asansöründe işte. Tanrım, o asansöre bir şişman adam zor sığar. Anneciğim, anneciğim. Dur anne, düşüyorsun mu dedi Ali. Fatma Hanım bağırdı galiba. Baksanıza anneniz bayılıyor ayol. Hep birlikte tuttular beni, bayılmadım. Toparladım kendimi, anlatılanları dinledim. Annemin kapıcısı anneannemin evine gelip haber vermiş. Fatma Hanım da anneannemden gizli çocukları aramış hemen. Çocuklar da gittiğim lokantanın telefonunu bulmak için Yiğit'i aramışlar. Yiğit de annemi kim, niye bıçaklamış? Onu bize ancak annem anlatabilirdi. Annemin ameliyattan dönmesini bekledik. Bağırsakları delindiği için çok uzun sürmüştü ameliyat. Durumu hem ağır hem kritikti. Hayatta kalacağından ancak 3 gün sonra emin olabildik. Septisemi olmadığı takdirde yaşayacaktı. Ben ağır yaralı sandığım çocuklarımı sapasağlam karşımda gördüğümden beri sinirlerim alınmış gibiydim. Hiçbir şey hissetmiyordum. Ne kızgınlık, ne üzüntü, ne korku. Çocukları eve yolladım. 3 gece boyunca annemin başında bir iskemlede sabahladım. Serum kordonunun ve karyolanın üzerinde gezinen hamam böcekleriyle savaşarak. Annem dayandı. Kımıldayacak hale gelince onu özel bir hastaneye naklettim. 2 hafta içinde 2 ameliyat geçirdi ama iyileşti sonunda. Sonrası bir komediyi andırır hayatımızın. Birkaç yıl sokakta gördüğü her bulicinli esmer tıkız genci kendini bıçaklayan kişi olduğunu zannetti. Bakkala girmişiz mesela, eve alışveriş edeceğiz. Annem birden sokulurdu yanıma, dürter beni gözleriyle ve parmağıyla birini işaret ederdi. Kim o? İşte o. Emin misin anne? Eminim, çok benziyor. Ben fısır fısır dükkan sahibine polise telefon etmesini söylerken koşardı yanıma. Emin değilim, günahına girmeyeyim, benzettim sadece. Başlarda hemen her gün yaşadığımız bu sahne giderek haftada bire, ayda bire düştü ve Allah'a bin şükür sonunda bitti. 20 yaş civarı esmer tıkız delikanlılar paçayı kurtardılar ama annemin peşinden apartmana girip asansörde boğazını sıkan, çantasını çalan ve bağırmaya başlayınca 2 kez karnından bıçaklayan kişiyi bulamadı polis. Kim bilir daha kaç yaşlı kadının canını yakmıştır. Salih ve Zehra gelmiş yatağın ucunda duruyorlardı. Annem ölmemiş, nefes aldı dedim. Siz başınızı göğsüne koyunca ciğerlerindeki son nefes çıkmış olmalı dedi Salih. Savaşçıdır benim annem, kolay kolay ölmez. Kalçasını kırdı, artık yürüyemez zannettik. Eskisinden farksız yürüdü, bacağını kırdı, röntgeninde gördüm. Bacağın içi hurdacı dükkanına dönmüştü. Çiviler, çubuklar, iyileşti, yürüdü. Ertesi yıl femur kemiğini kırdı. 1 ay sonra kontrole götürdüm. Doktor şaşırdı. Vaktinden önce kaynamış kemiği. 3 ay önce bu sefer de omuzunu kırdı. Ameliyat oldu. Hastanede gönlünü fethetmediği doktor hemşire kalmadı. Bir şeycik olmaz anneme benim. Ölmemiştir. Anneniz vefat etti Ayşe Hanım. Bakın nefes almıyor artık. Üzmeyin kendinizi böyle. 90 yaşındaydı anneniz. Tanrım sussunlar ne olur. Annemle yalnız kalmak istiyorum dedim. Çıktılar. Ben öptüm, kokladım, sevdim onu dakikalarca. Hayatında kimseyi kırmamış, incitmemiş ve benden başka kimseyle didişmemiş olan anneme yakışan güzel, huzurlu bir ölüm verdiği için teşekkür ettim Allah'a. Acı çekmeden kuş gibi uçup gitmişti de beni dün kim çağırmıştı annemin yanına? Bu sorunun yanıtı meçhul. Yarım saat sonraydı galiba. Zehra geldi odaya. Oğlanlara haber verelim artık dedi. Aa evet, verelim. Böyle sarmaş dolaş akşama kadar yatamam ki annemle. Başkalarına da haber verelim. Aileye, annemin hayatta kalan 3-5 arkadaşına, Engin'e, Salih telefon etmiş bile Engin'e. Düşündüm de Engin'i üzmemek için gelmekten vazgeçseydim bu sabah bağışlar mıydım onu? Ya da annem bir 10-15 gün daha bekler miydi beni bilmiyorum. Bildiğim tek şey, izah edemesem de bizim dışımızda bir aklın, bir iradenin, bir vicdanın olduğuydu. Mete ve Ali'nin de Cenevre ve Dublin'den gelebilmeleri için bir gün beklettik annemin cenazesini. Yayıncım Faruk Bayrak bana cenazeyle ilgili hiçbir şey yaptırtmadı. Ben çocuklarımı bulup haber verene kadar Faruk Bey, Hamit ve Erkan Lamba kardeşlerle annemin evine gelmişti bile. Cenazeyle mezarla ilgili tüm işlemleri hallettirmişti. Hakkını hiç ödeyemem. Siz çarşamba günü öğle namazına doğru camiye gelin. Başka hiçbir şeye karışmayın demişti. Olmaz demiştim. Babamın yanına sokmamışlardı beni. Annemi ben yıkayacağım. Annemin incecik bedenini genç bir kızla birlikte sabunlarla, gül sularıyla, mırıl mırıl dualar eşliğinde bebek yıkar gibi ihtimamla, sevgiyle yıkadık. Tertemiz tülbentlerle kuruladık. Onu beyazlara sarıp babama gelin gibi yolladım ellerimle. Sonra pişmanlıklarımla, keşkelerimle kala kaldım. Kendimi ilk defa yapayalnız hissediyordum. Çocuklarıma, torunlarıma, Engin'e, çok yakın eski arkadaşlarıma rağmen beni üşüten, buza kesen bir yalnızlık içindeydim. Biliyordum ki bu dünyada beni bütün kusurlarımla sevebilecek tek yegane kişi yoktu artık. Katil de olsan, her türlü suça da bulaşsan sığınacağın kalp, yüzüme hiç kapanmayacak kapı, şımarıklığımı, küstahlığımı bağışlamaya hazır yürek, hoyratlıklarımla hırpaladığım annem benim. Kıymetini anlamak için çok geç kaldım. Ah nasıl geç kaldım. Babam için bir şiir kitabı yazmıştım. Anneanneme bir öykü kitabı ithaf etmiştim. Engin'e, bir iki arkadaşlarıma ithaflar, anneme ne yapmıştım? Hiç. Madem gönlü alınmamıştı yaşarken, bari şimdi geç kalmış da olsam, annem yazdığım kitaba mutlaka girsin ve o kitapta yaşasın istedim. Aslında okurun Umut'ta tanışacağı annem de, Bülent dayım da, Reşat dedem sürgüne gitmeden doğmuşlardı. Annem 5 yaşında, Bülent dayım birkaç aylıkmış dedem İtalya'ya kaçtığında. Romanın dramatik yapısını bozmamak için dedemin kızlarının doğum tarihlerini biraz kaydırarak yazmıştım hikayeyi. Fakat ölüm travması yaşarken romanın akışını baştan aşağı değiştirecek gücüm kalmamıştı. Bu nedenle annemi romana ancak dedemin ailesine yazmış olduğu gerçek bir mektuba ekleyerek katabildim. Vedanın sonundaki mektup, dedem tarafından yazılmış mektuplardan biridir. Anneme dair satırları, ruhunu şad etmek için ben ekledim mektuba. Mektubu da romanın sonuna. Aynı yıl Eylül ayında UNICEF, çeşitli telif gelirlerimi çocuklara dair projelere bağışladığım için olmalı, beni UNICEF iyi niyet elçisi ilan etti. Beni onurlandıran bu jeste karşılık vermek istedim. Annem torunlarına ve görme şansına erdiği bütün torun çocuklarına, arkasını getiremediği mazlum bir masal söylerdi. Çocuklar da bu masala bayılırlardı. Ben o masalın devamını annemin adına tamamladım. Yine benim gibi bir UNICEF iyi niyet elçisi olan sevgili Müjdat Gezen'e resimlettim ve Sit Nene'nin Masalları adı altında Faruk Bayrak'a yayınlattım. Faruk Bayrak, Müjdat Gezen ve ben bu kitabın gelirini UNICEF'in okul öncesi eğitim projesine bağışladık. Her kim ki bu kitabı satın alır, kendi çocuğu kadar şanslı olmayan bir başka çocuğun okul öncesi eğitimine katkıda bulunmuş olur. Eminim, annemin ruhunu da şad eder. Ayrım sonu, sayfa 339.